İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla işte karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Huawei'nin P Smart 2019'unu inceliyor olacağız. Laf uzatmadan incelemeye geçelim. P Smart 2018'i inceleme fırsatım olmamıştı. Lakin fiyat performans odaklı ve sizlerden aldığım geri bildirimler neticesinde tatmin edici bir başarım verdiği sonucu çıkıyordu. P Smart 2019 yine fiyat performans odaklı, uçtan uca ekranlı, 2018'dekinin alüminyum gövdesinin ve mat renklerinin aksine daha renkli de bir telefon. Donanımı güncellenecekti tabii ama tasarımı da iyileştirilen bir telefon olarak karşımızda. Kutusu mümkün olduğunca sade tutulmuş. İçerisinden önce kendisi çıkıyor. Fabrika çıkışlı olarak jelatinli geliyor telefon. Biraz sağa kaymış ama göze batacak kadar değil, elimdeki ürüne has bir durum da olabilir. Yalnız o kadar iyi yapışmış ki çıkarmak için tırnaklayınca da bana mısın demiyor. Bir şekilde çıkar tabii ama kendi kendine atmaz gibi görünüyor. Devamında 5 volt 2 amper bir hızlı şarj adaptörü, silikonlu kaliteli 1 metrelik micro USB kablosu ve bir kulaklık çıkıyor. Kulaklık, kulak içi bir kulaklık değil, malzemesi, kablosu güven vermedi bana net. Maksimum sesi işte, dinamik aralığı kötü, bası zayıf, tizler berrak değil, genel başarımı itibarıyla kutuya formaliteden konulmuş gibi. Mikrofonuyla telefon görüşmelerinde kullanabilirsiniz ama müzik için kesinlikle hali hazırdaki kulaklığınızı kullanın derim. Gece siyahı, aurora mavisi ve safir mavisi şeklinde renk seçenekleri var. Elimizdeki aurora mavisi olanı ve şöyle bir baktığınızda aurora isminden yola çıkacak olursak zaten kutup ışıkları çok hoş bir görünüme sahiptir değil mi? Bu telefon da gerçekten hani bulunduğunuz ortamda hoş bir görünüm ortaya çıkarıyor. Rengi geçişli bir renk. Hani zevkler renkler farklı tabii ama ben bu telefonu alacak olsam aurora mavisini alırdım diye düşünüyorum. Ekran kasa oranı %83. Uçtan uca ekran tasarımı benimsenmiş. Samsung Galaxy M20, Xiaomi Mi 8 Lite bunlarla eş düzeyde. Ekranın kenarları ovalleştirilmiş, batmayan, avucu oturan köşeler itibarıyla da hakim olması zor bir ekran değil, 6.21 inçlik bir telefon gibi hissettirmiyor. Alttaki şerit üsttekine göre kalın. Ekranı o kadar da işgal ettiğini düşünmediğim damla şeklindeki çentiyi gizlemek istediğinizde dengeli bir görüntü oluşsun diye daha kalın. Ahizesi en üstte, kenara sıkışmış gibi bir hali var ama sesi sorunsuz, bildirim ledi ve sensörler ise altta. Yalnız bildirim ledi bir pikselden hallice gerçekten çok küçük. Telefon plastik bir gövdeye sahip ama ben kutusundan çıkarınca açıkçası hani kullanmaya başladım hiçbir dokümantasyona bakmadan önce. Yani gayet diri bir hissiyatı vardı, soğuk bir cam hissiyatı verdi bana. İçi dolu, ağır bir telefon hissiyatı verdi. Hani ilk etapta bu işçiliği gayet yerinde bir telefon. Herhangi bir kusur da yok gibi gözükmüştü ama sonra resmi dokümantasyonlarına baktım, plastik malzeme. Hani plastik olması bu hissiyatı değiştiriyor mu? Kesinlikle değiştirmiyor. Güzel bir hissiyatı var kesinlikle. Plastikten çok daha ötesi. Lakin şöyle bir eksiğiyle karşılaştım uzun kullanımda. Arkadaşlar, bu malzeme çok kolay çiziliyor. Ben normalde telefonlarımı temizlerken ayrıca bir bez kullanırım. Yani öyle her şeyi sildiğim bezle telefonun ekranını gövdesini silmem. Net. Çünkü üzerinde toz tanecikleri kalır ve telefonları çizebilir. Temiz bir bez kullanmama rağmen bu telefonun arkası inanılmaz kolay bir şekilde çizildi ve inanılmaz çok çizildi. Bu telefonu alacaksanız, özellikle bu rengini alacaksanız mutlaka bir kılıfla kullanmanız gerekiyor. Hatta şart. Baş parmakla erişebileceğiniz güç ve ses ayarı butonları biraz sesli gibi klikliler ama erişmeleri zor değil. Üstünde HAT ve microSD kart girişi, altında da sağdan sola hoparlör, microUSB ve 3.5 mm'lik jack bulunuyor. Tip C girişi olmalıydı bu telefonda. Rakibi Galaxy M20, Mi 8 Lite, fiyatı zamanla eriyen GM9 Pro mesela, bunlar tip C arayüzünü kullanıyorlar. Parmak izi okuyucusu bazen biraz daha hızlı, bazen biraz daha yavaş. Ortalama bir hız tutturuyor mu? Tutturuyor. Önemli olan ikiletmemesi, ikiletmiyor. Yüz tanıma da aynı şekilde ikiletmiyor. Öz çekim kamerasıyla süreci gerçekleştiriyor. Yani Bunun için ekstra bir donanım yok. Ortam lossa biraz daha bekletiyor sizi ama en nihayetinde tanıyor. Zifiri karanlıkta ise doğal olarak parmak izi okuyucusunu kullanmanız icap edecek. Kamera çıkıntısı oldukça az, masada yalpalamaz. Kaymaya müsait bir telefon ama kavisli yapı sayesinde aman kayacak gidecek hissi bayağı törpülenmiş. Kavis oranı gayet isabetli belirlenmiş, işte bu yüzden o kadar büyük bir telefon gibi hissettirmiyor elde, gerçekten takdir ettim. 6.21 inç, 2340x1080, Full HD Plus diyebileceğimiz çözünürlükte IPS LCD panelli bir ekran. 415 ppi yani piksel yoğunluğuyla gayet net. Renklerini sevdim. Canlılar, tonlar arasındaki ayrım da segmentinden başarılı. Siyahlar ve koyu tonlarda da hiç fena değil. Kısacası müteessir olunacak bir şey yok. Dizi film izlenir. Lakin YouTube uygulamasında tuhaf bir şeyle karşılaştım. Video izliyorsunuz. Renklerde bir tuhaflık var. Renklere ilginç bir şekilde parlatma uyguluyor telefon. Aynı videoyu indirip oynatınca renkler daha doğal. Ekranın renk ayarlarında da bir çözüm bulamadım açıkçası. Bir güncelleme lazım gibi. Ekranın maksimum parlaklığı, maksimum ışığı daha doğrusu. Hani ne yalan söyleyeyim, ben bu segmentte bu kadar maksimum ışığı yüksek bir ekran beklemiyordum. Ve dolayısıyla da güneş altında görmesi kolay bir ekran. Hani gözünüzü kısmadan, rahatsız olmadan güneş altında rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yansımayla da bir derdi yok. Ekranın açıları konusuna gelecek olursak, hangi açıdan bakarsanız bakın, herhangi bir renk sapmasına ben rastlayamadım. Yani şu anda ekran öyle yansımıyor olabilir ama deneyimlerim itibariyle bu şekilde. Ekranın maksimum ışığı dışında minimum ışığından çok bahsetmiyorum aslında videolarda. Ama bu fiyat segmentinde hani gece kullanımı yaparken minimum ışığı aslında o kadar minimum olmayabiliyor. Lakin P Smart 2019'daki minimum ışık da gayet iyi. Mavi ışık filtresi var. Mavi ışık filtresi sayesinde uyku veriminiz çok bozulmadan ekrana bakabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. P Smart 2019'un kalbinde High Silicon Kirin 710 var. 12 nanometre mimariyle üretilmiş, 4 performans odaklı Cortex-A73 çekirdeği 2.2 GHz, 4 enerji tasarrufu odaklı Cortex-A53 çekirdeği 1.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. 15 dakikalık tam yük altında gücünün %78'ini koruyabiliyor. Bence biraz daha iyi olabilirdi. GPU tarafında ise Mali G51'in 650 MHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir kurulumu var. İndirmede CAT 12 sınıfı 600 Mbit indirme ve CAT 13 sınıfı 150 Mbit yükleme destekli. Ülkemiz 4.5G standartları dahilinde potansiyelin üstünde hızlar bunlar. Galaxy M20 de aynı hızları destekliyor. GM9 Pro ise CAT 7 sınıfı bir LTE modeme sahip. Real Racing 3. Gayet seri çalışıyor, gayet oynanası ama çözünürlük düşürülmüş ve kenar yumuşatmada kapatılmış halde. PUBG performansı kesinlikle her telefonda merak konusu oluyor. Akıcı grafik, yüksek kare saniye ayarında gayet oynanabilir bir performansı var. Yeteneklerinizi tam anlamıyla sergilersiniz. Telefon ısınıyor. Daha çok ekranına yansıyor bu ısı. Rahatsız eder mi peki? Evet ısınıyor ama oyun keyfini baltalayacak kadar değil. 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor telefon. 512 GB'a kadar microSD kart takabiliyorsunuz. Okuma hızı olsun, yazma hızı olsun tatminkar sonuçlar verdi. Arkada f1.8 diyaframlı 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik hesaplamasından sorumlu sensör, önde ise 8 megapiksel f2.0 diyaframlı bir öz çekim kamerası var. Arka kamera 1080p 30 ve 60 kare saniye, ön kamera ise 1080p 30 kare saniye video çekebiliyor. Kameranın açılış hızı iyi aslında, ses kısma butonundan da hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Odak hızı fena değil, çekim hızı da iyi, AI açıkken de yavaşlamıyor. Çektiği fotoğraflar yeterince net fotoğraflar ama renk derinliği düşük. Aynı rengin tonlarındaki geçişte zorlanıyor. Neyse ki her fotoğrafta görebileceğiniz bir durum değil. Renk dengesi tutarlı ama ışık dengesi anlamında parlak fotoğraflardan yana. Elle biraz kısarsanız daha güzel şeyler yakalayabilirsiniz. Dinamik aralık anlamında işte karanlıkta kalan kısımlarda detayları pek seçemiyorsunuz. AI yani yapay zekayı açarsanız HDR ile gereksiz yere fotoğrafın tamamını parlatmadan karanlıktaki detayları da su yüzüne çıkarıyor. Nispeten. Yapay zeka sahneyi belirleyip mesela gökyüzüne tutuyorsunuz, gökyüzü diyor, çiçeğe böceğe tutuyorsunuz, çiçek böcek diyor. Ona göre de otomatik renk ayarı yapıyor. Bokeh efekti biraz kararsız, bazen çok iyi, bazen objeyi kaçırdığı yerler oluyor ama aydınlıkta çoğunlukla o istediğiniz efekti alıyorsunuz. Videoda keskinlik anlamında fena bir iş çıkarmıyor ama doku ve detay kalitesi zayıf. Segmentinden beklediğim bir şey, dinamik aralığı da zayıf, odaklamayı da kendiniz hatırlatmanız gerek. 8 megapiksel öz çekim kamerasının netliği, elbette amiral gemisi telefonların 8 megapiksel öz çekim kameraları gibi sonuç vermiyor. Ortalama bir keskinliği var. Bazen denk geliyor, çok iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bazen öyle değil, biraz huyuna suyuna gitmek lazım. Işık dengesi yine parlaktan yana, lakin dinamik aralığı hiç fena değil. Video tarafı fotoğraf tarafından en az 1-2 gömlek daha iyi. Işığın biraz azalması performansını çok etkiliyor ama segmenti için sıra dışı bir şey değil. Kaydettiği ses de bana gayet doğal ve başarılı geldi. Android 9 paylı bir telefon, EMUI veya EMUI nasıl seslenmek isterseniz 9.0 arayüzü giydirilmiş. Elime ulaştığından beri de aktif bir şekilde EMUI ve güvenlik güncellemesi aldı. Umarım böyle de devam eder. Özelleştirilmiş bir arayüz. İsterseniz uygulamalar ekranda, isterseniz uygulama çekmeceli. Simgeler cıvıl cıvıl, Çin işi diyebileceğim simgeler. Yukarıdan aşağı kaydırınca arama çubuğu geliyor. En solda Google'ın haber akışı var. Bildirim çubuğunda entegre ekran kaydı, gezinti düğmesi gibi eklentiler var. Kilit ekranında her açtığınızda belirli konularda farklı görseller gösterilmesi eğlenceli bir özellik. Leica fotoğraflarını seçtim ben mesela. Wi-Fi'ye bağlandığımda çekiyor görselleri, hücresel veriyi tüketmiyor. Bazı sosyal medya mecralarında iki farklı hesap kullanıyorsanız ikiz uygulama da var. Hız konusuna gelecek olursak, yani daha doğrusu arayüz hızına gelecek olursak, telefon nispeten seri bir telefon. Arada bir teklediği zamanlar oluyor. Elbette içerisinde misal veriyorum Snapdragon 845-855 yok veya Kirin'in daha yüksek seviyedeki yongalarından biri yok. Bu gayet normal, fiyatı segmenti için güzel bir hız sunuyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Sıkıntı çoklu görevde. Diyelim ki birkaç tane uygulamayı art arda açtınız ve sonra dediniz ki bir önceki uygulamaya geçeyim. Bir önceki uygulama tekrar yüklenmeye başlıyor. Aslında RAM kapasitesi olarak bunu yapmaması gerekiyor ama Huawei çok agresif bir bellek yönetimi uygulamış. Dolayısıyla da hani bir uygulama açıyorsunuz, bir öncekine gideceksiniz. Tekrar yükleniyor. Hani diyorsunuz ki daha ben az önce bu uygulamadaydım. Yani 10 saniye geçmedi bile. İşte bu konuda çoklu görev konusunda bir güncelleme lazım. Mono hoparlörünün sesi ortalama bir seviyede. Detay ve ton ayrımı zayıf. Tiz sesleri tok seslerin arkasında kalıyor. Pek seçemiyorsunuz. Müzik için keyifli olmayabilir ama dizi film izlenir. Çaldığında da duyuruyor mu kendini, duyuruyor. Kulaklık çıkışının maksimum gücünü ve dinamik aralığını ise kesinlikle beğendim. Orta segment ve biraz daha üstünü doyurabilecek kabiliyette. Güzel bir kulaklıkla keyif alabilirsiniz. 7.95 mm'de 3400 mAh batarya. 7.8 mm ve 6.1 inç ekranlı, yani daha ince ve daha küçük ekranlı P20 Pro'nun kasasına 4000 mAh batarya sığdırılabilmiş mesela. Ama P Smart'ta elbette fiyatı itibarıyla o kadar büyük bir batarya yok. Huawei'yi yapamadığından değil yani. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla oyun harici, bunu vurguluyorum, oyun harici yoğun bir tempoda, ki bol bol WhatsApp kullanırım, Spotify kullanırım, alışveriş sitelerinde gezerim, fotoğraf çekerim, video kaydederim ve toplamda yarım saat kadar konuşurum. Böyle bir kullanımla 6-7 saat ekran süresi alabiliyorsunuz ki son zamanlarda gördüğüm en yüksek ekran sürelerinden biri. Keşke 4000 mAh olsaymış dedirtmiyor kesinlikle. Adaptörü yarım saatte bataryanın %35'ini, 1 saat 50 dakikada da tamamını doldurabiliyor. Wi-Fi modülü 802.11ac standardında, yani dolayısıyla 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına bağlanabiliyorsunuz. Herhangi bir menzil ve stabilite derdi yok gözlemlediğim kadarıyla. Ve sonrasında Bluetooth 4.2 destekli. Arkadaşlar Bluetooth 4.2, yani şöyle bir rakiplerine baktığımızda GM9 Pro'da 5.0, Galaxy M20'de 5.0. Tabii 5.0 olsaydı daha iyi olurdu. Lakin
Yani kullandığınız aksesuar Bluetooth 4.2 kullanıyorsa, telefonunuz 4.2 ise hani çok bir sıkıntı, bir eksiklik hissetmezsiniz ama geride kaldığı konulardan biri de Bluetooth 5.0 olmayışı.
Huawei P Smart 2019. Tasarım anlamında beğendiğim bir telefon oldu kesinlikle. Dediğim gibi kağıt üstünde plastik denilmiş ama elimdeki hissiyatı oluşturduğu beklentinin çok daha üzerinde. Bu kadar kolay çizilmesini de beklememiştim. Bu konuda gerçekten üzüldüm. Batarya başarımına ise diyecek yok. Hem de yeterince seri bir telefon. Ama çoklu görevdeki agresif bellek yönetimine el atılması gerek kesinlikle. Yonga başarımı fiyatı segmenti rakiplerinden Samsung Galaxy M20'den farkla iyi. GM9 Pro'nun ise gerisinde. Her telefonun artısı var, eksisi var. Bunu anlıyorum ama bence tip C'li olmalıydı bu telefon. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1800-2000 TL arasında. Fazla söze gerek yok. P Smart 2019 fiyat segmentinde tercih edilebilir bir telefon, üzmez.
Evet arkadaşlar, böylelikle sizlerle beraber Huawei'nin 2019 model P Smart'ını incelemiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplıyor olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.